Ayrım 12. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gripcheva. Sayfa 199. 15. bölüm. Dimitri Gripchev, Ubo'da görevine daha büyük bir direnç, daha yürekten sevgiyle sarıldı. Uzun bir ayrılıktan sonra çocuklarının başına dönen baba misali. Ve ondan sonra yıllar boyunca müdürlüğün şefliğini yaptı. Şimdi emri altındakiler arasında eskiden kendisine kötülük yapmaya çalışanlar, üzüntü ve acı doğuranlar bulunduğunu Gripchev çok iyi biliyordu. Kendisine karşı kampanyaya kimlerin katıldığını da biliyordu somut olarak. Ama gün gelip onlardan hesap sormadı. Onlardan kurtulmak istemedi. Bu onun karakterine ve görüş biçimine o denli uygun düşen bir şeydi ki, doğrusu ya hiç şaşmadım. Dahası var. Bir zamanlar kendisine karşı beslediği nefreti açık açık belirten biri bir suç işlemişti. Bakan emriyle görevden alınıyordu. Gripchev bakana gidip emrin yerine getirilmemesini rica etti. Gripchev'in tanımadığı ama namuslu bulduğu çok kişilere güven bağladığı oluyordu. Aşırı derecede kendisini övmek istemiyorum ama ne büyük yürekli bir kişi olduğu daha iyi anlaşılsın diye sıradan bir yurttaşın Gripchev'i neden ve nasıl ömrünün sonuna dek unutmadığını gösteren anılarını aktarmak istiyorum. Lyubomir Tsitenov anlatsın anılarını. Çok fakir bir ailede doğdum. Babam ben bir yaşımdayken annemi bırakmış. Annem Plevne'ye giderek tekstil fabrikasında işe başlamış. Ben birkaç yıl dedemde kalmışım. Ama bir gün o da ölünce annem beni yanına aldı. Daha sonra annem ağır bir hastalığa tutuldu. Hastaneye kaldırdılar. Hepten yalnız kaldım. Bir takım yabancı kişilerin kapılarında geçirdim günlerimi. Annem çıktı hastaneden. Yine birlikte yaşamaya başladık. Çok fakirdik, çok zor geçiniyorduk. Fakirlere parasız yiyecek verilen bir okula yazılmıştım. Tenekeden bir konserve kutusunu yemekle doldurarak eve de getiriyor, annemle bölüşüyorduk. Daha sonraları annemin sağlık durumu çok kötüleşti ve beni öksüz çocuklar yurduna aldılar. Orada okumaya başladım. Aradan bir yıl bile geçmemişti ki annemin Sofya'da öldüğünü bildiren bir haber aldım. Bu beni çok etkiledi. Çünkü annemden başka dünyada kimsem yoktu. Ondan sonra tamamıyla kimsesiz kaldım. Artık ne annem vardı, ne babam, ne dedem vardı, ne ninem, ne ağabeylerim vardı, ne kız kardeşlerim. Çok değişik bir karakterim olduğu için, kimsenin buyruğuna boyun eğmeyen, sözden anlamaz bir çocuktum. Bu kayıp bana çok ağır geldi. Yurttaki koşullara hemen hemen katlanamaz hale geldim. Koşullar kötüydü diyemem ama ne de olsa ev değildi. Yakınlarımın yokluğunu hissediyordum. Çocuk yurdunda kalmak bana çok ağır geliyordu. Okulda başarılıydım. Çok az çalışsam da sınıfları hep pek iyi notla geçiyordum. Sık sık yurttan kaçıyor, benim gibi kimsesiz kalmış okul arkadaşlarımla aylarca kentin sokaklarında aç yalın ayak dolaşıyorduk. Bizi bulup yeniden yurda getirene dek. Bir ara resim yapmaya merakım uyandı. Dirençle çalışıyor, başarılı da resimler çiziyordum. Bu, arkadaşlarım arasında adımın yaygınlaşmasına neden oldu. Ressam olarak katıldığım yarışmalarda birincilikler kazanıyordum. Pansiyonumuzun bulunduğu köyde amatör tiyatro ekibi vardı. Oyunlar hazırlayıp köy sahnelerinde sergiliyorlardı. Çocuk rolü için çocuğa gereksinim duyduklarından ekibe katılmaya başladım. Bu çalışmalarım öteki çocukların bana daha başka bir gözle bakmasını sağlıyordu. Herkes ressam ya da artist olacağımı söylüyordu. Lukovit kentinde yapılan piyoner gösterilerine pansiyonda kurduğumuz tiyatro ekibiyle katıldık. Ben o zaman oyunumdan ötürü birincilik ödülü kazandım. Üstün başarıyla bitirdiğim 7. sınıfa kadar böyle sürdü. Sonra liseye gönderildim. Okumak istemiyordu canım pek. Karakterim de el vermediğinden lise yıllarım kötü başladı. Erginlik çağına giriyordum. Arkalayacak kimsem de yoktu. Eğitimcilerin aldığı önlem beni okuldan uzaklaştırmak oldu. Böylece 9. sınıfı tamamlamadan sokak ortasında kaldım. 15 yaşındaydım. Oysa hem ev hem geçim derdiyle yüz yüze kalmıştım. Durumum çok güçtü. Zar zor iş buldum. Ama işçilerin ve tanımadığım kişilerin gösterdiği ilgi ve yardım sayesinde düz işçi olarak işe başladım. Elimde zanaat, meslek namına bir şey yoktu. Geleceğimse büsbütün karanlık görünüyordu. Oysa biraz yeteneğim vardı diyebilirim. Bütün bunlar beni ruhça eziyor, yaşayışımı bir o kadar güçleştiriyordu. Aynı zamanda kimseden destek görmüyordum. Kıt kanaat yiyeceğimi sağlayabiliyordum salt. Askere alınana dek birkaç yıl pek çok fabrika ve işletme değiştirdim. Ateşçi oldum. Genel işçi olarak çalıştım. Hamallık ettim. Yaşayışım çok anormal sürüyordu. Beni kahrediyordu bu. Gelecekten umutsuzdum. Düş kırıklığına kıl kadar yakındım. Bugün var, yarına Allah kerim diyerek yaşıyordum. Bir takım serüvenlerden sonra askere gitme günü geldi çattı. Ama kışladaki durum bana daha da ağır gelmişti. Tek başıma, özgür yaşamaya alışmıştım. Kışla koşullarına alışamıyordum bir türlü. Kimseden ne bir mektup ne de biraz para alırdım. Bu da beni öldürüyordu. İzne gönderilsem bile gidecek yerim yoktu. Hatta kentin bir ucundan bir ucuna gidecek olsam bilet param yoktu cebimde. Birliğimiz kurulup tamamlanınca Burgaz'daki yeni kurulan neft kimya fabrikasına gönderildik. Bu sırada kolumu kırmıştım, tedaviye gidiyordum. Beni izne göndermeleri gerekti. Ama nereye gidebilirdim? İşte bu da yeni bir zor durumdu benim için. Askeri birliklerde yemeği gündeliğe karşılık veriyorlardı. Oysa ben çalışamıyordum. Ne yiyecektim? Nereye gidecektim? İnsanlara daha çok yabancılaştım. Yeniden ressam olarak çıktım ortaya. Çok beğenilmiştim ve politik komutanın iyi yürekliliği sayesinde askerlik görevimi başarıyla yerine getirmeye başladım. Bir gün, o gün yaşamımın belki de en önemli günüydü, tesadüfen o zamana kadar ne adını duyduğum ne de tanıdığım General Gripchev ile karşılaştım. Yakınımızda bulunan kente resim için malzeme boya almaya gitmiştim. Yağmurlu bir gündü. Hava sisliydi. Bir araç bulursam binip dönecektim. Önce bir askeri kamyona bindim. Yolun yarısına kadar bu kamyonla geldim. Bir yerde inip başka bir araç beklemem gerekiyordu. Birkaç araba geçti ama yer yoktu. Bir ara siyah bir Volga belirdi. Şoförden başka yalnız bir erkek vardı içinde. Durdular. Beni almalarını rica ettim. Çok dikkatli ve kibar davrandılar. Bin dediler. Binemiyordum. Ayaklarım çok çamurlanmıştı. O ayaklarla güzelim Volga'ya binmeye gönlüm razı olmuyordu bir türlü. Ama arkada oturan adam beni çok kibarca davet etti. Binin binin, buyurun. Aldırmayın çamurlu olduğunuza, buyurun. Arabadakileri tanımıyordum. Kim olduklarına da dikkat etmiyordum doğrusu. Tek amacım onlarla yolculuk etmek, kışlama varmaktı. Böylece biraz gittikten sonra arka koltukta oturan adam adımı, nerede askerlik yaptığımı, nereye gittiğimi sordu. Sıradan bir konuşma. Plevne'den olduğumu anlayınca gençliğinde Pleven hapishanesinde siyasal mahpus olarak yattığını söyledi. Ben konuşmaya çok sakin katılıyor, kendilerini tanımadığım için biraz aldırmazlıktan geliyordum. Söz arasında annemin, babamın nerede çalıştıklarını, ne iş yaptıklarını da sordu. Anam babam yok dedim. O zaman benimle daha çok ilgilenmeye başladı. Daha dikkatlice çok şeyler sordu bana. Resim yaptığımı, pankart ve sloganlar yazdığımı söyledim. Başka resim yapıp yapmadığımı sordu. Birkaç tablom olduğunu ve kışla da odamda bulunduklarını söyledim. Köye vardığımız zaman arabadan inince benimle gelmek, tablolarımı görmek istedi. O sabah erken kalkmıştım. Yatağımı yapmadan, odayı temizlemeden çıkmıştım. Bu yüzden gel demeye utanıyordum ama o sözünden dönmüyordu. Çamurlu dar sokaklardan geçtik. Yolda kaldırım üstünde bir kamyon durmuştu. Duvar boyunca geçmemiz gerekecekti. İkirciklemeden gelmek isteyişi dikkatimi çekmişti. Odaya girdik. Tabloları çok dikkatli gözden geçirdi. İnceledi. Neyin hoşuna gidip neyin gitmediğini açıkça söyledi. Cebinden bir defter çıkararak iki adres yazıp verdi. Ben Sofya'da bir müdürlüğün şefiyim dedi. Askerlik bitince beni ara. Belki aynı görevde bulunmam. Ama yine bir çaresini bulur, seni bir yere yerleştiririz. Elimden geldiğince sana yardım ederim. Ömrüm boyunca çok kişiye rastlamıştım. Bu yeni tanıdığım da bende pek o kadar derin bir iz bırakmamıştı. Çok söz verilip de sonradan unutulduğunu görmüştüm hep. Yine de uzatılan kağıt parçasını alıp cebime koydum. Söz arasında karısı Mitka Gripcheva'nın bir kitap yazdığını söyledi. Alıp okumamı öğütledi. Çok geçmeden kitabı da karısını da unutmuştum. Benim o zaman çok başka tasalarım, görevlerim vardı. Kaldı ki askerliğimin bitmesine koskoca bir yıl vardı daha. Rastgele buluştuğum bu adamın beni de yaşamımı da o denli değiştireceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Bunun için sağlık verdiği kitabı da okumadım. Onun ve eşinin kim olduğunu da sorup öğrenmedim. Varna Tugayı'nda kaldığımız konutların süslenmesi konusunda bir resim yarışması vardı. Benim çalışmalarım herkesin dikkatini çekmişti ki bundan sonra Tugay Kurmayı'na ressam olarak görevlendirildim. Ben oradayken askerliğimin sonu geldi ve artık sivil yaşamımı düşünmeye başlamıştım. Siyasi komutanın ricası üzerine G. Damyanov Tatlıcı Kooperatifinde çalıştım. Orada elime birkaç leva vermişlerdi. Bu paraları cebimde görünce ben de kendimi insan hissettim ne de olsa. Terhis olununca bu kooperatifte çalışmayı geçiriyordum aklımdan. İkinci bir olanak olarak da Gabrova kentine giderek orada bir iş bulmaktı. Ne de olsa orada 2 yılı aşkın bir zaman çalışmıştım. Eski tanıdıklar, dostlar vardı. Bundan başka Bolşevik fabrikasında tornacı olarak yerimi korumak zorundaydılar. Üçüncü olanak, tanımadığım o adamın bana verdiği pusula kalıyordu. Yaşam çok hakaretler sunmuştu bana. Geleceğimi aydınlık göremiyordum. Son derece umutsuzdum. Ona yazdığım mektup da umutsuzluğun damgasını taşıyordu. Her şeye karşın tanımadığım bir kişinin verdiği söze dayanarak Sofya'ya gitmek bir lüks sayılırdı benim için. Mektubumda böyle bir lükse kapılmamanın doğru olmayacağını, eğer orada işe giremezsem beni tanıyanların yanına dönmeye bile bilet parası bulamayacağımı vurgulayarak belirtiyordum. Her türlü olanaktan yoksundum. Hatta kışladan çıktıktan sonra bir ekmek bile almaya param yoktu. Bir ay geçti, mektubuma karşılık gelmedi. Bu son olanağı artık defterden silmiştim tamamıyla. Bir gün öğleden sonraydı. Voleybol oynuyorduk. Yedek subay okulundan başçavuş geldi ve bana Albay Bayev'in telefon ettiğini, ertesi gün saat 9'a kadar kışladan dışarı çıkmamamı söylediğini, General Gripchev'in geleceğini bildirdi. Benim için bu büyük bir sürpriz olmuştu. Çünkü ben onun general olduğunu bilmiyordum. O anda aklımdan ilk geçen şey, acaba kendisini mektubumla yanıltmaya çalıştığımı düşünmeyecek mi? Aslında nasıl biri olduğumu gizleyerek kendimi çok başka bir kişi olarak göstermek istediğimi sanmayacak mı? Korkusu olmuştu. Gerçi mektubumda bütün yazdıklarım doğruydu. Önümde ne açık bir ufuk vardı ne de umudum. Kışladaki yıllarım şöyle böyle geçmişti. Ne disipline uyabilmiş ne de bir etkinlik göstermiştim. Bütün sorunlarda tamamıyla pasiftim. Yalnız yaptığım işi gerektiğince yapıyordum. Her zaman yürekten çalışmak alışkanlıklarımdan biriydi. Yaptığım her iş gerektiğince olmazsa rahatsız oluyordum. O işi kendim kabul edemiyordum. Evet, hayretim çok büyüktü. Hatta generalle konuşmaktan korkmaya bile başlamıştım. Bu yüzden ilk sözüm, ben General Gripchev adında bir kişiyi tanımıyorum, oldu. Aslında Gripchev adında birine mektup yazmıştım. Ama sıradan bir er olarak kendisine kimsenin olmadığını, tamamıyla unutulmuş bir kişi olduğumu yazmakta kusur işlememiş miydim acaba? Üstelik unutulmuş, bir kenara atılmış birisinin yanına kışlaya koskoca bir general geliyordu. Bu kadar da fazla değil miydi? Ertesi sabah asker giysilerime çeki düzen vererek generalin gelmesini bekledim. Kendisini üniformasıyla göreceğimi sanıyordum. Ama yine aldandım. Tam saat 9'da siyah bir Volga geldi. Arabadan General Gripchev indi. Ama üniformalı değildi. Ayağında boz bir pantolon, sırtında kısa kollu, eskimiş denebilecek durumda bir jarse gömlek vardı. Bu hali bende çok derin bir iz bıraktı. Giyimi çok sıradandı. Bana karşı tutumu da olağandı. Tokalaşırken, "Merhaba, nasılsın? Seni görmeye geldim. Mektubunu aldım. Sana iş teklif etmeye geldim. Bakalım hoşuna gidecek mi, kabul edecek misin?" dedi. Benim mektubuma isteseydi cevap vermeyebileceğini, yaşam koşullarım gereği çok kimsenin hakkımda iyi düşüncesi olmadığını söyledim. Geleceğimi böyle görüyor, hareketlerimi de buna göre ayarlıyorum dedim. Geçmişte nasıl olduğunu bırak dedi. Geçmişe mazi derler. Bunun öyle olup olmadığını sen şimdi kendin göstereceksin. İşe başlamak için bir dilekçe yazdırdı bana. Şundan bundan söz ettik ve çalışmalarımı görmek istedi. Ordugâhta siyasi komutanla görüşüp konuştular. Onların bu görüşmesinden korkuyordum. Benim hakkımda kötü bir şeyler söyleyeceklerini sanıyordum. İşe alınıp alınmayacağım için değil, bana ilgi gösteren bir kişinin, üstelik sıradan bir kişi de değildi, kendini aldatılmış sanmasından utandığım ve sıkıldığım için korkuyordum. Benim komutanım ne iyi ki benim hakkımda tek kötü söz söylememişti. Kaldı ki tam tersine, çok iyi bir genç, nasıl bir ortama düşeceği çok önemli. İyi bir ortama düşerse çok iyi bir adam olur. Ya da bunun tam tersi demişti. Tam tersi olacağına inanmıyordum. 20 yıldır yuvarlandığım kötü yaşam bende asla kötü bir iz bırakmamıştı. Namusluca yaşamayı bilmiştim hep. Ne sigara içmiş, ne içki kullanmıştım şimdiye dek. Yine de olanaklarım çevresinde yaşamıştım demek doğru olur. Gripçev benimle vedalaşıp ayrıldı. O gün belki de ömrümün en mutlu günüydü. Çünkü o zamana, o güne dek bana onun gösterdiği ilgiyi hiç kimse göstermemişti. Hem gönlüm okşanmıştı, hem de kendimi gururlu ve mutlu hissediyordum. Bu görüşmeden sonra bir ay geçtiği halde bir karşılık almamıştım. İşe alınmış mıydım? Ne olmuştu? Genellikle bundan sonra durumum ne olacaktı bilmiyor, artık rahatsızlanmaya başlıyordum. Telefonda çalışan Er'le Sofya'yı aradık. Savunma Bakanlığından General Gripçev'i sorduk. Orada öyle bir adam bulunmadığını söylediler. Nasıl bir dairede ne görev aldığını bilmiyordum. Kendisiyle konuşamadığım için de yeniden ikircikliğe düşüyordum. Ama bir gün bundan önce bana generalin geleceğini bildiren aynı albay geldi. General doktor raporudur, dökümandır filandır. Bütün işlemlerin yapılmasını ona havale etmişti. Birlikte belgeleri topladık. Askerlikten terhis edildim ve doğruca çalışacağım yere gittim. İlk anda şaşırmıştım doğrusu. Öyle bir yerde çalışacağıma asla inanmıyordum. Duyduğum mutluluğu ancak benim gibi ömrünün çoğu gecelerini sokakta geçirmiş, yatacak bir yer bulamamış kişi anlayabilir, değerlendirebilir. İlk gece müdürlükte kaldım. Sabahleyin kalkarak yıkandım, giyinip kuşandım ve generalin gelmesini bekledim. Koridorda duruyordum. General geldi, bana selam verdi ve yanımda hiç duraklamadan geldi geçti. Bu tutumuna çok şaştım. Ama biraz sonra beni tanıdı ve bana dönerek "Geldin mi?" dedi. "Hoş geldin. Buyur." Sivil giysilerim de beni tanıyamamıştı ilk önce. Belki de herkese hep böyle selam veriyordu. Çalışma odasına girdik. Hoşnut kalıp kalmadığımı sordu ve burada tam ne iş yapacağımı anlattı. "Param var mı?" dedi. Sonra "Yok." dedim. Kasadan çıkarıp bana para verdi. "Maaş alıncaya kadar yetecek mi?" diye sordu. "Evet." dedim. "Maaşını alınca bana verirsin." dedi. O günden bu yana 13 yıl geçti. Onunla çok kez görüşüp konuştum. Kendisiyle çok şeylerimi paylaştım. Lise öğrenimimi tamamladım. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istedim. İşi bırakıp öğrenci olmam gerekiyormuş. Sabah derslere gidip işe öğleden sonra gelmeme izin verdi. Ama bunun da yararı olmadı. Çünkü akademide öğleden sonra da dersler vardı. Olmadı. Buna karşı bugün evimde var, işimde, ailemde, çocuklarım da var. Bugünkü durumumu ona borçluyum. Babasız büyüdüm. Annem erken öldü. Annem öldüğünde çok ağlamıştım. Sabahtan akşama kadar gözümün yaşı dinmemişti. Bir de Gripçev öldüğü zaman bütün gün ağladım. Ondan daha yakın bir insanım olmadığı için belki de. Bana çok yardım etmişti, ona çok şey borçluydum. Sınır dışına çıktığında bana sık sık armağan getiriyordu. Dikkatin böylesini ondan önce bana kimse göstermemişti. Çalışma odasında babaca öğütler verdiği, kendi oğlu yerine koyup öptüğü oluyordu. Bunlar zorunlu olmayarak yaptığı şeylerdi ve ne büyük yürekli bir kişi olduğunu gösteriyordu. Muhafız müdürlüğündeki öteki görevliler de seviyordu Mitko'yu. Çoğu zaman daha dostça ortamlarda Mitko onlar için Devlet Güvenliği Komitesi'nin başkan yardımcısı Tümgeneral Dimitri Gripchev değildi. Tato babaydı. Tato bana yardım etti diyorlardı. Tato çıkıştı bana. Ve bir gün acı ve gözyaşları arasından bizim Tato'muz artık yok diyeceklerdi. Onu seviyorlardı. Mitko'nun da kendilerini ailesini sevdiği, çocuklarını ulaştırdığı gibi sevdiği gibi. Başkalarının gözünde zayıflık derecesine varan ama benim haklı bulduğum bu sonsuz sevgiyi de anmadan geçersem öyküm yarım kalacak sanıyorum. Dimitri çocuklarını öylesine seyrek görüyordu ki aralarında bulunduğu saatlerde eğitimci rolüne girmeyi ne canı istiyordu ne de buna vakit kalıyordu. Adeta çocuklaşıyordu Dimitri ve benim o zaman iki değil üç çocuğumu düşünmem, üç çocuğum için tasalanmam gerekiyordu. Ivanka ile Sokol zapt edilmesi güç aşırı derecede dik kafalı çocuklardı ve babalarıyla birlik olunca birkaç dakika içinde bütün evi alt üst ediyorlardı. Sokol, şımarma, sana öyle bir tokat atarım ki derdi çoğu zaman ciddi bir tavır takınarak hemen arkasından eklerdi. Ama dur, annen gelsin, sana nasıl tokat attığımı gözleriyle görsün. Sokol babasının bunca zamandır vaat ettiği tokatı yiyememişti aslında. Okulda bugün kaç not aldın diye sorardı Dimitri. 4 derdi Sokol. Bravo oğlum derdi baba. Ben güceniyordum. 4 aldığı için çocuğu nasıl övebiliyorsun ayol diyordum. Sahi canım diyordu Dimitri de. Daha önce niçin söylemedin? Belki çıkışmam gerekiyordu ha? Kimi geceler eve telefon ediyordu. Rica ederim ben gelinceye kadar çocuklar uyumasın diyordu. Saatler geçiyor, gelmiyordu. O zaman ben telefon açıyordum. Geç oldu, çocuklar yarın okula gidecek diyordum. Biraz daha beklesinler rica ederim. Pek çok ailede bilinen bir görünüm bu. Babanın çocukları şımartmaya, çocuklarla birlik kurmaya hakkı var. Anneye de amansız bir eğitimci ve ev kadını rolü düşmekte. Ne var ki ben iyi baba olma hakkını kullanması için sevinçle izin veriyordum Dimitri'ye. O bundan kendini o derece mutlu hissediyordu ki ailede bir başka görevi olmasına gönlüm razı olmuyordu. İyi geçinen, mutlu, birbirini seven, anlaşılan bir aileydik. Belki benim çok şeylerle uzlaşmayışım onun her şeyi hoş gören yüreğiyle çok iyi uyum yaratıyordu. Bizim mahzeni soymuşlar diye yakınıyordum ona. Alacak şeyi bulmuşlar, almışlar diyordu. Bir gün herkesin mahzeni dolu olunca kimse kimsenin malına göz dikmeyecek. Açık konuşmak gerekiyorsa onun bu toplumsal soruna böylesi bir açıdan yaklaşması beni avutmuyordu ama hiç değilse moralimi yükseltiyordu. Ama bu söylediklerimden Dimitri'nin her zaman ödün veren bir kişi olduğu anlaşılmasın. İkimiz de değişik konumları savunduğumuz durumlarda onun sık sık şöyle dediği oluyordu. Daha akıllıca davranmak isteyen kişinin ödün vermesi gerekir ama bu kez ben akıllı taraf olmak istemiyorum. Bu ise tam olarak benim bütün ayak dileğime karşın onun dediği gibi olacak anlamına geliyordu. 12. ayrımın sonu sayfa 211.